Ayrım 50 ve İhtilal Altan Öğmen sayfa 555 23. Bölüm 19 Nisan ve 20 Nisan CHP milletvekilleri yasaklanan Ulus gazetesini sokaklarda dağıtıyor. Kızılay'da İnönü lehine gösteri. Herkese yasak, encümene serbest. Mecliste kavga ve ceza. Bölükbaşının elfazı hakaretamiz mi? 19 Nisan 1960 sabahındaki Türkiye, bir gün önce kurulan tahkikat encümeninin koyduğu yasaklar altındaki bir ülkeydi. İstanbul'un büyük gazetelerinin manşetlerinde sadece tahkikat encümeninin tebliğlerindeki ifadeler vardı. Milliyet'in manşeti şöyleydi: her türlü siyasi faaliyet durduruldu. DP Meclis Tahkikatı takririnin kabulü üzerine dün ilk toplantısını yapan encümen 3 tebliğ yayınladı. Meclisin dünkü müzakerelerine ait haber sadece zabıt ceridesinde, yani meclis matbaasında basılacak olan tutanakta yayınlanacak. Tahkikat encümeniyle ilgili her türlü haberin neşri men edildi. Gazete manşet haberinin metninde sadece encümenin o 3 tebliğini yayınlamıştı. Bir de o 3 tebliğdeki kararları alan encümenin 15 üyesinin fotoğraflarıyla kısa biyografilerini. Ne meclisin toplanıp yaptığı görüşmeleri özetleyen bir paragraf, ne görüşmeler sırasında konuşanların söyledikleri bir yana adları ve sıfatları hiçbiri yoktu. Onları birer cümleyle yazmak bile yasak kapsamına giriyordu. Hürriyet gazetesinin yayını benzer şekildeydi. Birinci sayfa manşeti şöyleydi: tahkik encümeni siyasi faaliyeti durdurdu. Dün mecliste kurulan 15 kişilik encümen gece 3 tebliğ neşretti. Tahkikatın seyriyle alakalı olan bütün haber, resim ve beyanların da neşri yasak. İnceleme neticesine kadar yeni parti teşkilatı da kurulamayacak. Cumhuriyet'in manşetine de bakalım. Dün kurulan meclis tahkikat encümeni işe başlarken 3 yasak kararı verdi. Partilerin kongreleri, toplantıları, bütün siyasi faaliyetleri ve yeni teşkilat kurmaları yasak. Encümenin faaliyetiyle ilgili bütün neşriyat yasak. Büyük Millet Meclisi'nin tahkikat takriri ile ilgili müzakerelerinin neşri yasak. Ulus ve muhalefetin yasak baskısına direnişi. Encümenin yasağını, o da tabii bir ölçüde, delebilen gazete Ankara'da çıkan Ulus gazetesiydi. İstanbul'da Dünya Gazetesi de benzeri çabaları göstermiş ve bir miktar gazeteyi basıp dağıtmaya teşebbüs etmişti. Fakat İstanbul'da Ankara'daki gibi milletvekili eliyle dağıtım usulü uygulanamadığı, emniyet güçleri de duruma daha çabuk müdahale ettiği için o çaba Ankara'daki kadar başarılı olamamıştı. Ulus'un hikayesini geçen bölümde anlattım. Milletvekillerinin dağıtımını yaptığı gazetelerin birçoğu Türkiye'nin birçok yerine ulaşmıştı. Elden ele dolaşarak okunuyordu. Durum Ankara'da da öyleydi. Milletvekilleri gazeteleri zaman zaman Atatürk Bulvarı'nın merkezi yerlerinde de dağıtıyorlardı. Dağıtılan Ulus'lardan biri bende vardı. Manşeti ve alt başlıkları tamamen İnönü'nün şu sözlerine ayrılmıştı. Şöyleydiler: CHP Genel Başkanı dün mecliste iki mühim konuşma yaptı. İnönü, karar anayasaya aykırıdır. Bu baskı idaresi anayasaya, insan haklarına karşı teşebbüs edilen gayri meşru bir darbedir. Siyasi hayatımız uçuruma gidiyor. Bu yolda devam ederseniz sizi ben de kurtaramam. Hür vatandaşlar olarak hiçbir kayda bağlı değiliz. Gazete İnönü'nün konuşmasından başka meclisteki tabanca çekme olayının Başkan Refik Koraltı'nın tabancayı çekene değil, tabancayı karşı çanta atana ceza verdiğinin haberini de yayınlamıştı. Yani muhalefetin tahkikat encümeninin kurulması kararını kabul etmediğini konuyla ilgili tüm başlıklarıyla göstermişti. 19 Nisan günü Ulus'u okuyanlar ile okuyanlardan işitenler veya işitenlerden haber alarak öğrenenler durumun ne kadar ciddileştiğinin farkındaydı. İsmet Paşa'nın tutumu belliydi. Demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik çok tehlikeli bir teşebbüs vardı. Bu teşebbüse karşı demokratik haklar kullanılarak direnilmeliydi. İktidara yanlış yaptığı en etkili şekilde anlatılmalıydı. İktidar attığı adımı geri almalıydı. Kızılay'daki 19 Nisan olayı. O 19 Nisan günü Ankara'da Kızılay'da şöyle bir olay yaşandı. Kızılay malum şimdi de Ankara'nın en merkezi yerlerinden biri. Ama o zamanki durumu daha önemliydi. Çünkü Ankara bugünkü gibi büyük bir şehir değildi. Kızılay'da heykelleri, parkları, sinemaları, lokalleri, lokantaları, mağazaları, bankaları bir arada olan ve içinden şehrin görkemli bir bulvarı geçen iki yerden biriydi. Öteki Ankara'nın o özelliklere kısmen sahip olan eski Ulus Meydanı'ydı. Ama Kızılay'ın gelişmesi Ulus'tan çok daha hızlıydı. Siyaset açısından da önemi giderek artıyordu. Gerçi meclis Kızılay'ın yukarısındaki bugünkü binasına henüz taşınmamıştı. Ulus'taki ikinci meclis binasındaydı. Ama CHP'nin genel merkezi, DP'nin il merkezi gibi bazı partisel işyerleriyle Anadolu Kulübü gibi siyasetçilerin bir araya geldiği lokaller artık Kızılay'daydı. O günkü olay Anadolu Kulübü'nün önünde başladı. Anadolu Kulübü'nün binası Kızılay Meydanı'nın o zamanlar Kızılay Parkı'nın bulunduğu tarafında Atatürk Bulvarı'na paralel olan İzmir Caddesi'nin üzerindeydi. Birçok siyasetçi gibi İsmet İnönü'nün de zaman zaman uğradığı ve partilileriyle bridge oynadığı yerdi. İsmet Paşa o gün akşam vakti 17'ye yaklaşırken o binadan CHP'nin genç milletvekillerinden Doktor Supi Baykam ile birlikte çıktı. Atatürk Bulvarı'na geçmek üzere yürümeye başladı. Bunu önce o sırada İzmir Caddesi'nden geçenler fark etti. Sonra bulvardan geçenler gördü. İsmet Paşa'nın etrafı kalabalıklaştı. Ona sevgi gösterileri başladı. Paşa'nın niyeti bulvarın karşı tarafında Tuna Caddesi'nin köşesine yakın yerdeki İş Bankası'na gidip para çekmekti. Orada hesabı vardı. Bunu daha önceleri de yapardı. Ama oraya o günkü gidişinin anlamı ve etkisi öteki günlerdekinden çok farklı oldu. Tahkikat encümeninin yasaklarını gece radyodan dinleyenler ve sabah Ankara'da elden ele dolaşan Ulus'u görüp işitenler İsmet Paşa'ya rastlayınca bunu duygularını ifade etmenin fırsatı saydılar. Ya ya ya, şa şa şa. Daha sonrasını gene Örsen Öğmen'in o olaydan sonraki anlatımından alıntılar yaparak izleyelim. Kaldırımlarda İnönü, İnönü geliyor sesleri dolaştı. Herkes koşuşmaya başladı. Koşuşanlar büyük bir topluluk meydana getirdiler ve muhalefet liderinin etrafını çevirdiler. Biri ya ya ya, şa şa şa diye başlayınca bütün hançeriler bu tempoya uydu. Arkasından hürriyet, hürriyet sedaları yükseldi. Bütün bunlar artık tek bir vücut haline gelmişti. Trafik durmuş, bir kısım otomobiller de tezahürata kornalarıyla katılmaya başlamıştı. İnönü bu heyecan dalgası içinde bankanın kapısına 20 dakikada ulaşabildi. Sonunda içeriye girdi ama bulvarın tezahüratı da artık önüne geçilmez bir hal almıştı. Bilhassa İş Bankası'nın bulunduğu sol kaldırımda kalabalıktan hareket etmeye imkan yoktu. Halk İnönü içerideyken de boş durmadı. Pikniğin, o zamanki popüler lokantası bulunduğu binanın üst katlarına dönüp koskocaman bir yuh çekti. Toplananların yuh çektiği binanın üst katlarından biri Demokrat Parti'nin Ankara İl Merkezi'ydi. Onun altında İstanbul Liseliler Derneği'nin lokali vardı. Onun altında da Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin merkezi ve lokali. Çekilen yuh Demokrat Parti'nin katına doğruydu. Ama buna cevap bir alt kattaki İstanbul Liseliler lokalinden geldi. Mecliste yayını yasaklanan tahkikat encümeni görüşmelerindeki DP'li sözcülerden Osman Kavrakoğlu o sırada orada oturuyormuş. Yuh sesini işitince camı açıp aşağıdakilere hakaret içeren sözlerle bağırmaya başladı. Aşağıdakiler buna daha şiddetli bir yuhla cevap verdi. Topluluk hareketlendi. Olay daha da büyüyebilirdi ama o sırada İnönü'nün bankadan çıktığı görüldü. Herkes Kavrakoğlu'nu bırakıp İnönü'ye yöneldi. Coplar ve gözaltılar. Alıntıya devam ederim. İşte o anda bir canavar düdüğü duyuldu ve içi polis dolu bir hazır kuvvet arabası kalabalığın içine daldı. Coplar kalkıp kalkıp inmeye, tekmeler yumruklar birbirini takip etmeye başladı. Halk buna rağmen ayrılmıyor, Kızılay'a doğru yürüyen İnönü'nün etrafında ve arkasında itile kakıla ilerliyordu. Bu sırada Kavrakoğlu da üçüncü kattaki siperinden ayrılmış polislerin arasına karışmıştı. Yukarıdan tespit ettiği simaları yanındaki bir komisere gösteriyor, bunu da alın, bunu da alın diyordu. Böylece polisçe alınanların sayısı hızla arttı, 22 kişiye ulaştı. Aralarında toplumun çeşitli kesimlerinden şüpheliler vardı. Biri Hürriyet, Hürriyet diye bağırdığı saptanan 15 yaşındaki bir lise öğrencisiydi. Bir diğeri bulvardaki lokantalardan birinin garsonuydu. Bazısı memur, bazısı yüksek öğrenim öğrencisi, bazısı esnaftı. Hepsi polis merkezine götürülüp gözaltında tutuldular. Beşi tutuklandı. O gece olayla ilgili iki açıklama yapıldı. Biri tahkikat encümeninin 4 numaralı tebliğiydi. Uzundu. İlk bölümünde tahkikat encümeninin kuruluşuyla ilgili tartışmaları ele alıyor, İnönü'yü meclisteki konuşmasında ihtilal tahrikçiliği yapmakla suçluyordu. Herkese yasak, encümene serbest. Tebliğin ilginç yanı şuydu. Encümen bir gün önce o meclis konuşmasının hiçbir şekilde yayınlanmaması, ondan alıntı yapılmaması için kesin bir yasak koymuştu. Oysa şimdi İnönü'ye suçlama yaparken o konuşmadan kendisi alıntılar yapıyordu. Bir bakıma koyduğu yasağı kendisi çiğniyordu. Ama bunu yaparken konuşmanın içinden cımbızla çeker gibi cümleler seçip onları önündeki arkasındaki sözlerden kopartıyordu. Alıntı yaptığı ifadeleri işine geldiği gibi yorumluyordu. O yorumlara göre de hedef aldığı kimselere yeni yeni suçlamalar yöneltiyordu. Tabii radyoda ve gazetelerde sadece encümenin o yorumları ve suçlamaları yayınlanabiliyordu. Suçlananların cevaplarının yayınlanması yasaktı. Bunun adı da iktidar sözcülerine göre demokrasi içinde başlatılan tarafsız bir tahkikattı. Şu cümleye bakın. Encümenin İnönü'yü ihtilal tahrikçiliği de suçlarken kaleme aldığı cümleye. CHP lideri memleketimizde vuku bulacağını sari olarak ifade ettiği ihtilal ve ayaklanmayı konuşmanın bir noktasında aynen şartlar tam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır demek suretiyle mergup yani makbul ve şayanı teşvik yani teşvike değer gördüğünü yine sarahatle beyan ve ifade etmiştir. İnönü'nün meclisteki konuşmasından alıntılan cümlenin önü ve arkası bu kitabın bundan iki bölüm öncesinde yer aldı. Tekrar bakılırsa görülür. Ama ben okurlarıma bir geriye dönüş zahmeti vermemek için burada bir özet yapayım. Cümlenin önü. Önce o cümlenin önünü hatırlayalım. İnönü mecliste ihtilal ve ayaklanma konusuna Samet Ağaoğlu'nun konuşmasına cevap verirken değinmişti. Ağaoğlu tahkikat encümeni önergesindeki iddiaları tekrarlayarak CHP'nin ihtilalci metotlar kullandığını öne sürmüştü. İnönü de ona özetle, biz ihtilalden geldik, ihtilal rejiminden memnun değildik, demokrasiye geçtik, bizim yeniden ihtilal rejimi istememizde mana yoktur, mantık yoktur demişti. Sonra da ihtilal konusundaki son zamanların modasını anlatmıştı. İhtilalin artık çoğu defa seçimle iktidara gelenler tarafından yapıldığını belirterek şöyle demişti. Seçimle iktidara geliyor, devletin vasıtalarına el koyuyor. Seçime gitme ihtimali ufukta görüldü mü, ben buradan gitmem telaşına düşüyor. Daha sonra da o telaşın sonucu olan tehlikelere işaret ederek şunları söylemişti. İktidarı ellerinde bulunduranların milletleri ihtilale nasıl zorladıkları insan hakları beyannamesine girmiştir. Eğer bir idare insan haklarını tanımaz baskı rejimi kurarsa o memlekette ayaklanma olur. Buna mahal vermemek için idarelerin demokratik yolda olması, insan haklarının yürürlükte olması şarttır. Encümenin o geceki bildirisinde tek başına yer alan şartlar tamam olduğu zaman milletler için ihtilal meşru bir haktır cümlesi bütün o cümlelerden sonra gelmişti. Cümlenin arkası. O cümlenin hemen arkasından gelen cümle ise şöyleydi. Fakat ihtilal aslında bir milletin hayatının asla arzu etmeyeceği çetin ve tehlikeli bir ameliyattır. Ve onun da arkasından İnönü o ameliyatın sonuçlarının ne kadar kötü olabileceğini de anlatmış ve hükümeti demokratik rejimin icablarını hulus ile takip etmeye, eşit haklarla dürüst bir seçimin şartlarını kabul etmeye davet etmişti. Yani encümenin İnönü'nün önünü arkasını kopartarak bildirisini aldığı bir cümlesini yorumlayıp onu ihtilal ve ayaklanma teşvikçisi gibi göstermesi gerçekle ilgisi olmayan bir çarpıtmaydı. İnönü bunun tam tersine iki bölüm öncesinde tamamının yer aldığı, burada da kısaca özetlediğim cümleleriyle bir ihtilali teşvik değil, ister iktidardan gelsin ister başkalarından her türlü ihtilal eğilimini caydırma gayreti içinde görülüyordu. Ama tabii o günlerde bu konuda söz ve karar hakkına sahip olan tek merci vardı, tahkikat encümeni. O encümen ne derse herkes onu doğru kabul etmeye mecbur sayılıyordu. Zaten tersini söyleyecek olanların görüşlerini duyurabilecekleri kanalların tümü kapatılmıştı. O kanallar ancak Ulus gazetesinin 18 Nisan gecesinde yaptığı gibi direniş yollarıyla açılabilirdi. Ama şu da görülüyordu. Emniyet ve adliye o gecenin tecrübesinden sonra özellikle gazeteleri daha sıkı kontrol edebilmek için yeni tedbirler almaya başlamıştı. Kızılay'daki durum meğer neymiş? Gelelim tahkikat encümenin 4 numaralı tebliğinin ikinci bölümüne. İlk bölümünde İnönü'yü ihtilalcilikle suçlayan tebliğ, ikinci bölümünde de o gün Kızılay'daki gösteriyi gene İnönü'nün tahrikçiliğine bağlayarak şöyle anlatıyordu. Bu kabil tahrikler Türk milletinin maşeri vicdanında yer bulamaz. Nitekim ayaklanmaya değil, hatta girişilebilecek sokak nümayişlerine karşı dahi vatandaşlarımızın kayıtsızla sükun ve vekar ile mukabele ettikleri, bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde bu partiye mensup mebusların da yardımıyla hazırlanan ve hükümet dairelerinin boşalma saatlerine rastlatılan bir nümayiş teşebbüsü sırasında da tamamen ortaya çıkmış bulunuyor. Yani o gün Ankara'da Kızılay'da herkesin gözü önünde yaşanan olay CHP'li milletvekillerinin yardımıyla organize edilmiş. Ama vatandaşlarımız buna hiç aldırmamış, kayıtsızlıkla karşılık vermiş, sessizliğini, ağırbaşlılığını korumuş. Öyleyse olumlu bir durum vardı iktidar açısından. Vatandaş tahriklere rağmen halinden şikayetçi değildi. O zaman kim neyi tahrik ederse etsin ortada kaygı duyulacak bir şey yoktu. Nitekim o akşam İçişleri Bakanlığı da gene Kızılay'daki gösteriyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Onda da encümenin görüşüne tıpatıp uygun bir şekilde Kızılay'daki gösterinin CHP'li mebuslar tarafından önceden örgütlenmiş bir nümayiş olduğu, polisin nümayiş başlar başlamaz duruma müdahale edip 22 kişiyi gözaltına alarak göstericileri dağıtıverdiği bildiriliyordu. Buna ek olarak gösterici sayısının da zaten 150-200'den ibaret olduğu açıklanıyordu. Gerçi ertesi gün suçüstü mahkemesine sevk edilen 22 şüphelinin sorgulaması sırasında tanık olarak dinlenen 3 polis memurunun ifadeleri o sayı konusunda farklı tahminler içeriyordu. Gösterici sayısı polislerden Osman Gülcü'ye göre 7-8 bin, Mehmet Beşer'e göre 4 bin, İbrahim Çelik'e göre 5-6 bindi. Yani o sayı herhalde 4 binden az olmamalıydı. Ama tabii o sayıyı polisler mi daha iyi bilecek, encümen mi? O konuda elbette encümenin ve onunla aynı görüşte olan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarının doğru kabul edilmesi esastı. Yani organizatörlerin yoğun bir çalışmayla hazırladıkları gösteri için toplanabilenlerin 200'ü aşamadığı, halkın büyük kesiminin tamamen kayıtsız kaldığı başarısız bir girişim bu. O zaman da akla tabii öyleyse niçin bu telaş, alelacele hazırlanan o tebliğler, açıklamalar sorusu akla geliyordu. 50. ayının sonu, sayfa 564.